Ayrım 37, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 440. Kiraladığı Opel'i Lothar Kesser'in apartmanının ötesinde park edip yürümeye başladığında saat 12 olmuştu. Schwabing'de Leopoldstrasse üzerindeki adres oldukça görkemli bir yerde. Folkman kapının dışındaki dahili telefon sisteminin üzerinde Kesser'in adını gördü. Sokağa çıkıp yeniden yürümeye başladığında yağmur atıştırıyordu. Büro malzemeleri satan bir dükkana girdi. Plastik kağıt altlığıyla büyük bir bloknot satın aldı. Sonra yeniden apartmanın kapısına gitti. Dahili telefon sistemindeki tüm isimleri bloknotuna yazdı. Sonra Kesser dışında tüm zilleri çaldı. Gelen soruların arasında kapının açıldığını duydu. Anlaşılan birisi birini bekliyordu. İçeri girerken yaşlıca bir kadının kendine baktığını, sonra da meraklı gözlerini elindeki kağıt altlığına çevirdiğini gördü. Folkman gülümsedi. "Blok yönetimi," dedi. "Su tesisatı ile ilgili bir sorun varmış." Kadın başını salladı, evine girip kapıyı kapattı. Folkman merdivenleri tırmanarak ikinci kata çıktı. Kesser'in kapısını vurdu. Cevap almayınca bu kez zili denedi. İçeriden yine ses gelmeyince cebinden eğelenmiş çakısını çıkardı, kilidi denedi. Kapıyı açmak beklediğinden de kısa sürdü. Kesser'in evine girdi, kapıyı ardından kapattı. Tek yatak odalı daire düzenliydi. Zevkle ve paraya kıyılarak döşenmişti. Bir köşedeki televizyon ve video cihazı ile gelişmiş müzik seti ev sahibinin paradan yana sıkıntısı olmadığını gösteriyordu. Önce yatak odasına girdi. Kapıları aynalı elbise dolabını elden geçirdi. Dolabın dibinde eski elbise dolu bir valiz, bir de eski görünüşlü tırmanma ayakkabıları vardı. Dolabın yanında yere 6-7 çift kadın ve erkek ayakkabısı düzenli olarak sıralanmış, yanlarındaki plastik torbaya da eski plaklar doldurulmuştu. Marşlar, bir de Wagner'in bütün operaları. Çekmecelerden birinde hala selofan torbalarından çıkarılmamış yeni bebek elbiseleri buldu. Yatağın altına şilteye baktı, sonra da mutfağa ve banyoya geçti. Oturma odasını sona bırakmıştı. Pencerenin kenarında Kesser'i güzel bir sarışınla birlikte gösteren bir fotoğraf asılıydı. Raflarda çoğu bilgisayar programcılığı ile ilgili kitaplar arasında Folkman Alman ordusunun son şifreleme kodları ile ilgili üzerinde Geheim, gizli yazılı bir kitap buldu. Onun yanında da Alman askeri programlama dili ADA ile ilgili başka kitaplar. Raflardan birinde gördüğü fotoğraf albümünde Kesser'in gençliği ve üniversite yılları ile ilgili resimler vardı. Resimlerden birinde Kesser Winter'de bir bira salonunda oturmuş, gülümseyerek objektife bakıyordu. Folkman albümün başlarına geldiğinde Kesser'i andıran yaşlıca bir adamın resmiyle karşılaştı. Uzun zaman önce çekilmiş siyah beyaz resimdeki adam Leibstandarte SS generali üniforması giymiş, yakılmış bir Rus tankının önünde poz vermişti. Bir general için oldukça genç görünüyordu. Fotoğrafın altında da Hildegard'dan sevgilerle Manfred, Ekim 1943 yazılıydı. Albümün başka bir yerinde de aynı adamın başka bir resmi vardı. Bu kez renkli olan resimde adam yaşlanmış, dağlarda bir yerdeki evin önünde oturmuş, kucağına da bir çocuk almıştı. Folkman kucaktaki çocuğun Lothar Kesser'e benzediğini düşündü. Resmin altındaki yazıda bu kez 4 Nisan 1977 yazılıydı. Aşağıdaki otoparktan bir otomobil sesinin geldiğini duydu. Folkman albümü kapadı, raftaki yerine koydu, cama yaklaşıp baktı. Gri Volkswagen'dan inen genç adam arabayı kilitlemek için anahtarını çıkarırken yolcu tarafından genç bir kadın indi. Güzel sarışının karnı hamileliğini göstermek istercesine şişti. Folkman albümdeki fotoğraflardan arabadan inenlerin Kesser'de resimdeki kız olduklarını anladı. Telefon numarasını bloknotuna yazdı, dışarı hole çıkarak kapıyı kapattı. Birinci kat sahanlığında Kesser ile kızın yanından geçti. Elleri alışveriş torbaları dolu olan çift onun farkına bile varmadı. Kız yakından çok daha güzel görünüyordu. Folkman ne Kesser'in ne de kızın parmağında yüzük olduğunu gördü. Otoparkta Kesser'in Volkswagen'inin plaka numarasını aldı. 5 dakika sonra Penta'ya dönmek üzere arabasının motorunu çalıştırıyordu. Minibardan kendine bir viski doldurdu. Pencerenin yanında dikilerek aşağıya, yağmurun dövdüğü Hochstrasse'ye baktı. Gök kara bulutlarla kaplıydı. Yağmurdan ıslanmış camdan bakarken Kessler'in evinde fotoğrafını gördüğü üniformalı adamı hatırladı. Leibstandartes SS generali Kessler'in babası olabilirdi. Benzerlik çarpıcıydı. Viskisini bitirdi, soyundu, yatağa girdi. Akşamüstü 6'ya kadar uyudu. Sıkı bir yemekten sonra Ivan Molke'nin telefonunu çevirdi. 37. Kısım Münih. Victualan Mark da yayan gitmek bir saatini, Bier Keller'i bulmak da 10 dakikasını aldı. Pencerenin önündeki masa ve iskemleler doluydu. Sıcak bara girdiğinde bir köşede şarkı söyleyen bir grup genç gördü. Noel'e bir haftadan az kaldığını neredeyse unutmuştu. Sonra barın ucunda oturan önündeki biranın üzerine eğilmiş Ivan Molke'yi fark etti. Şakaklarında ağarmaya başlayan saçlarıyla daha yaşlı görünüyor, her zaman tercih ettiği rahat elbiselerin yerine giydiği gri takım ona gereğinden fazla ciddi bir hava veriyordu. Folkman'ı daha kapıdan girer girmez tanıdı, elini sallayıp yanına çağırdı. ''Seni yeniden görmek çok güzel Joe'' dedi Folkman'ın elini güçlü bir şekilde sıkarken. Gülümseyince gençleşti. ''Arkada konuşabileceğimiz bir oda var.'' Folkman için bir bira ısmarladı. Bardak gelince ayağa kalktı, öne geçip yol gösterdi. Odanın içinde uç uca yerleştirilmiş iki hasır masa, masaların iki tarafında ağır çam sıralar, bir de çevreye geleneksel görünüm veren kalın ağaç putreller vardı. Duvarlarından birine bir Baviera Turizm afişi yapıştırılmış oda küf ve ağır hava kokuyordu. Molke birahanenin sahibinin arkadaşı olduğunu, bu odada daha rahat konuşabileceklerini düşündüğünü söyledi. Masanın iki yanına karşılıklı oturdular. Molke Folkman'a bakıp, ''Babanın ölümünü duydum Joe'' dedi, ''çok üzüldüm.'' Folkman başını sallarken kısa bir sessizlik oldu, sonra Molke ekledi. ''Sen telefon edince bunun basit bir sohbet olmayacağını düşündüm. Bence artık konuya girsen iyi olur.'' ''Yardımına ihtiyacım var Ivan.'' ''Neyle ilgili, DSE mi?'' Folkman başıyla onaylayıp, ''Hala çalışıyor musun?'' dedi. Molke belli belirsiz gülümsedi. ''Ne derler bilirsin, işe bir giren bir daha çıkamaz. 2 yıl önce resmen istifa ettim, güneye yerleştim ama herhalde sen de duymuşsundur.'' Durakladı, birasından bir yudum aldı. ''Kentteki bir ajansla işbirliği yapıyorum, sanayi casusluğuna karşı önlem alma işi.'' Gülümsedi. ''Berlin'deki eski günler kadar heyecan verici değil ama hiç olmazsa faturaları ödememe yardımcı oluyor.'' ''Yani hala işin içindesin.'' ''Buradaki Eyalet İçişleri Bakanı beni yılda bir ya da iki kere danışman olarak görevlendiriyor.'' Molke durakladı. ''Numaramı nereden aldın?'' ''Werner Bargel'den.'' Molke başını salladı sonra. ''Şimdi bana ne istediğini anlat Joe.'' dedi. Folkman'ın Molke'ye konuyu anlatması 15 dakika aldı. Sözünü bitirip Çako'da bulduğu siyah beyaz fotoğraftaki kadını da gösterdiğinde Molke uzunca bir süre kaşlarını çatarak resmi inceledi, sonra iade etti. ''İlginç ama geçmişle arasındaki bağlantı ne? Ya da Güney Amerika ile Almanya arasındaki?'' ''Ben de bunu araştırıyorum Ivan. Bunun için de yardımına ihtiyacım var.'' ''Fotoğraftaki genç kadının kim olduğu konusunda hiç bilgin yok mu?'' Folkman başını salladı. ''Hiç şansım olmadı Ivan. Üstelik resim o kadar uzun zaman öncesine ait ki, belki de kız hiç de önemli biri değildir. Hatta Schmelz'le ilgisi bile yoktur. Ama resimdeki adam, işte o bir ipucu olabilir.'' Molke bir süre düşündü. 20 yıl kadar önce Willy Brandt Almanya'da eski Nazileri avlayan kuruluşların işini güçleştirmeye çalıştığında bizler fotoğraflardan kimlik belirlemek için bazı uzmanların hizmetinden yararlanmaya başladık. Kullanılanlar ya Nazi dönemi konusunda uzmanlaşmış bilim adamları ya da eski Nazilerdi. İstersen bir soruşturayım. Eğer resimdeki bu kız çok önemliyse belki onu tanıyan biri çıkar. Teşekkürler Ivan. Molke gülümsedi. ''Hemen sonuç alacağımızı söylemiyorum ama denemeye değer. Evini aradığın şu Kessler, o konuda ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''Onu birkaç gün izlemek niyetindeyim. Bakarsın bir şeyler çıkar. Bu konuda bana yardım edersen sana danışmanlık ücreti vermelerini sağlarım.'' Molke gülümsedi. Elini söylenenleri bir kenara itmek istermiş gibi salladı. ''Biz eski dostuz Joe. Buna sadece bir yardım diyelim. Ne zaman başlamak istiyorsun?'' bu gece eğer sence bir sakıncası yoksa. Molke saatine baktı. Tamam ama önce bir yemek davetini iptal etmem gerekecek. Özel bir şey değil, eski bir arkadaş. Eğer iş uzarsa yarın sabah büroya da telefon ederim. Ayağa kalktı. Tamam, arkadaşımı arasam iyi olacak. Nerede kalıyorsun? Penta'da, 128 numara. Bir saat içinde otelde buluşuruz. Sağ ol İvan. Aldırma Joe. Bir araba mı, iki mi?
İki.
İki walkie-talkie getireceğim. Belki işe yarar. Böylece bağlantıyı kaybetmeyiz. Uzun menzilli, en son modellerden. Folkman başıyla onayladı. Molke ayaklandı. Şu telefonu edeyim dedi. Arabalarını Kesser'in evinin köşesine park ettiler. Geriye doğru yürümeye başladıklarında saat 8:30 olmuştu. Yağmur dinmişti. Kesser'in oturma odasının ışığı yanıyor. Volkswagen'de otoparkta duruyordu. Geri döndüler. Molke'nin yeşil BMW'sini alıp sokağın karşı kaldırımına Kesser'in evini görecek şekilde park ettiler. Molke Folkman'a walkie-talkie'lerden birini verdi. Folkman da arkadaşına Kesser'in fotoğrafını gösterdi. Gece yarısından sonra ya Kesser'in evindeki ışıklar sönene kadar BMW'de beklediler. Saat 1'den biraz sonra da bu gecelik bu kadarıyla da yetinmeye, ertesi sabah 5:30'da otoparkta buluşmaya karar verdiler. Folkman saat 5'e kadar uyudu, sonra da duş alıp tıraş oldu. Yarım saat kadar sonra otoparkın önüne geldiğinde hava hala zifiri karanlıktı ama Molke'nin BMW'si oraya varmıştı bile. Kesser'in oturma odasındaki ışık yanmıştı. Folkman odanın içinde oraya buraya giden gölgeyi görüyordu. BMW'ye girerken Molke, ''Işık ben buraya gelir gelmez yandı.'' dedi yaklaşık 10 dakika önce. ''Sanki harekete geçmeye hazırlanıyor. Peşine önce sen mi takılacaksın?''
''Evet.
Telsizi açık tutmayı unutma. Her 10 dakikada bir değişiriz. Bu saatte trafik fazla yoğun olmaz.''
''Tamam İvan.''
Folkman BMW'den inerken Molke sırıttı. Umarım Kesser parkta sabah koşusuna çıkmak niyetinde değildir. Sabahın bu saatinde kalkıp boşuna uykusuzluk çektiğimi görmek istemem. Folkman gülümsedi, arabasına döndü. Kesser yarım saat sonra üzerinde su geçirmez bir anorak, elinde de bir evrak çantasıyla apartman kapısında gözüktü. Yağmur şiddetini arttırmıştı. Kesser'in Volkswagen'i otoparktan çıkınca Folkman 50 metre kadar ilerlemesini bekledi. Sonra izlemeye başladığında da dikiz aynasında Molke'nin ışıklarını gördü. 15 dakika kadar sonra Volkswagen Münih çevre yolunda bir benzinciye girdi. Kesser kahvaltı etmek, gazete okumak, benzin almak için yarım saat geçirdi. Sonra da direksiyona geçip güneye, Bad Tölz'e doğru yöneldi. Saat 7:30'a doğru trafik iyice yoğunlaştı. Yaklaşık bir saat sonra da Kesser Torgense yolundan ayrıldı. Volkswagen'in burnunu dağlara çevirdi. Görünürde çok az araba vardı. Molke ve Folkman birkaç kez dikkat çekmemek için geride kalmaya çalıştılar. Sonunda gri Volkswagen sağa döndü. Dar ve dik bir dağ patikasına girdi. Folkman Opel'i patikanın 100 metre ötesinde durdurdu. Kesser'in girdiği yol üzerinde herhangi bir trafik işareti yoktu. Ama kenardaki bir levha buradan ötesinin özel mülk olduğunu, araziye girenler hakkında yasal işlem yapılacağını belirtiyordu. Folkman başını kaldırıp baktı. Yağmur bulutlarıyla kaplı tepenin altında derin bir çam ormanı, onun önünde de yer yer karla kaplı kayalık bir alan gördü. Bir iki dakika sonra Molke'nin BMW'si yaklaştı. Opel'in yanında durdu. Molke arabasından inerek Folkman'ın yanına oturdu. Arabanın buğulanmış camını sildi. Karşıdaki ağaçlık yamaçlara baktı.
''Ne diyorsun John? Tehlikeyi göze alıp peşinden gitmek mi istiyorsun?''
Folkman tereddüt etti. ''Bu dağ'' dedi. ''Adı ne biliyor musun?''
''Bir kilometre kadar önce gördüğüm işaret Kaal Berg'in bu yönde olduğunu gösteriyordu.''
Molke gülümsedi.
Kesser'in bu kadar yolu tepmesi için bu dağda bir şeyler olması lazım. Kayıp turist numarası oynamaya ne dersin? Biraz önceki köyde bir av malzemesi dükkanı vardı. Oraya gidip birer baston, birer de su geçirmez anorak alabilirim. Biraz yürüyüş ikimize de iyi gelir.
Tabii, neden olmasın? Molke gülümsedi, Opel'den inip yağmurun altına girmek üzereyken.
Eğer Kesser görünürse dedi, telsizin düğmesine bas. Olabildiğince çabuk yetişmeye çalışırım.
Folkman Opel'i 50 metre kadar ötedeki bir girintiye soktu. Bulunduğu yerin üstünde dağa kadar yükselen çam ağacı kaplı bir yamaç, ayaklarının altından da ağaçlıklı derin bir vadi görüyordu. Yağmurun ince perdesinin arasından uzaktaki Tirol köyünün ahşap evleri hayal meyal görünüyordu. Yaklaşık bir saat sonra oturmuş sigara içerek radyo dinlerken yeşil BMW'nin geldiğini gördü. Ivan Molke arabadan elinde iki kaba baston ve zeytin yeşili iki muşamba ceketle indi. Folkman'ın yanına gelmeden önce arabasının bagajından güçlü bir Zeiss dürbün çıkardı. Kesser'in kullandığı patikadan gitmemeye, ağaçların altından ilerlemeye karar verdiler. Ağaçların arasındaki açıklıklarda kar birikintileri vardı. Yağmur da hafiflemeye yüz tutmuştu. Patikayla iki kez karşılaştılar. Yolun yüzeyi mıcır kaplanmıştı. Patikanın üzerinden geçip ormanın içinde 100 metre kadar ilerlemişlerdi ki Ivan Molke Folkman'ın koluna dokundu, ağaçların arasında bir şey gösterdi. Folkman elindeki güçlü dürbünü ayarladı. Ağaçların arasında küçük bir bekçi kulübesiyle kulübenin önünde duran iki adamı gördü. Bekçi kulübesinin hemen sağındaki yeşil demir bariyerin bir bölümü indirilmişti. Nöbetçilerin ikisi de sivil giyimliydi ama göğüslerinin üzerine birer Heckler & Koch asmışlardı. Biri sigarasını tüttürüyordu. Folkman bariyerin ötesinde tepeye doğru çıkan bir yol gördü. Ağaçların ardında kalarak gri çatılı büyük beyaz dağ evine baktılar. Ama tepedeki yağmur bulutları evin bütününü görmelerini engelledi. Folkman evin arkasında alçak bir balkon gördüğünü sandı ama emin değildi. Evin gerisinde de belki 20 metrekarelik beton ve demir karışımı bir binanın tepesine benzeyen bir şey görünüyordu. Ama uzaklık emin olmalarını engelliyordu. Evin sağında da eğik damlı iki geleneksel ahşap samanlık vardı. 15 dakika kadar sonra ormanın içinden geçerek geriye dönmüşler, Ivan Molke'nin BMW'sine oturmuşlardı. Molke her ikisi için de birer sigara yaktı. Folkman'ınkini uzatırken, ''Bütün bunlardan ne çıkarıyorsun Joe?'' dedi. Folkman başını salladı. ''Alman hükümeti Almanya'nın bu bölümünde gizli bir araştırma yürütüyor mu?'' diye sordu. ''Bunu nereden çıkardın?'' Kesser 2 yıl kadar önce bir Alman araştırma kurumu hesabına çalıştı. Nöbetçi kulübesinin önündekilerin üzerinde üniforma yoktu. Ama ellerindekiler Heckler und Koch'tu. Baviera'da 1-2 gizli yer olduğundan eminim ama nerede bilemiyorum. Bunu araştırıp öğrenmemi ister misin? Folkman cevap vermeden önce bir süre düşündü. Bunu hiç belli etmeden başarmak gerek Ivan. Londra ya da Berlin'in Ferguson'un tepesine binmelerini, onun yetkilerini aşmakla suçlamalarını istemem. Tamam, bir bakarım. Eğer insanların dikkatini çektiğimi anlarsam geri çekilirim. Bugünlük bu kadar diyor muyuz? Folkman başıyla onayladı. Yine de Kesser'in önümüzdeki 2 gün izlenmesini istiyorum. Hareketlerinin de not edilmesini, kiminle konuştuğunu, kimleri ziyaret ettiğini falan. Benim yapmamı mı istiyorsun? Doğrusu sevinirim Ivan. Bu işi fazla büyütmemek niyetindeyim. Yoksa bizimkileri çağırmam gerekir. Bu da Alman masasıyla aramızda bir sürü sürtüşme çıkarır. Onları anlatana kadar kim bilir kaç gün kaybederiz. Molke başıyla onayladı. Bizim ajanstan 2 adam alırım, sorun değil. Durakladı. Peki Kesser'in telefonunun dinlenmesi? Yapabilir misin? Molke omuz silkti. Eğer kız evden yeterince uzaklaşırsa olmayacak şey değil. Adamlarını uyarsan iyi olur. Bakarsın Kesser silahlıdır. Seni evinden arayabilir miyim? Tabii, eğer evde bulamazsan mesaj bırak. Ben izlemeye bu geceden başlayacağım. Folkman otelden ayrılmış, arabayı iade etmişti. Brüner Strasse'den sağa havaalanı yönüne saptığında 2 saat daha geçmişti. Dachauer Strasse'yi belirten levhanın önünden geçerken toplama kampına doğru dönen yeşil beyaz tur otobüsünü gördü. Yaklaşık 2 kilometre kuzeydeki eski Dachau kampı savaştan sonra da korunmuş, 3. Reich'ın geleceğe bırakılan mirasını görmeye gelen meraklıların ve turistlerin ziyaretine açılmıştı. Burayı daha önce bir kez Cambridge'deki son yılında gezmiş, babasının saat 5 yoklaması için soğuk kış sabahlarında dikilmek zorunda bırakıldığı korkunç Appelplatz'da durmuş, babasının kabusunu oluşturan dikenli tellere, nöbetçi kulelerine, gaz odalarına, fırınlara, o korkunç günlerden kalma siyah anılara bakmıştı. Turist otobüsünün yağmurdan yol yol olmuş camlarının ardındaki yolcuların yüzünü görebiliyordu. Islak cama yapışmış genç ama ciddi yüzler. Folkman yolculardan çoğunun Yahudi takkesi taktığını gördü. Otobüsün ön camındaki karton ziyaretçilerin Tel Aviv Üniversitesi öğrencileri olduğunu gösteriyordu. Otobüsün yanından geçerlerken Folkman Ivan Molkin'in yüzündeki üzüntüyü gördü. İkisi de ağızlarını açmadı. Strasbourg'a geldiğinde saat 7 olmuştu. Yine de önce büroya uğrayıp masasına baktı. Masasının üzerinde mesaj olmadığı gibi ne Ferguson ne de Peters bürodaydı. Hala iş başında olan İtalyan yetkililer kahve makinesinin yanında Jan de Vries'le sohbet ediyorlardı. Folkman Erika'ya telefon etmeden önce 10 dakika kadar onlarla gevezelik etti, sonra da arabasına binip eve döndü. Erika Folkman'ı yeniden gördüğüne memnun olmuş gibiydi. Folkman da son 48 saat boyunca genç kızı ne kadar özlediğini anladı. Petit France'da küçük bir restoranda yer ayırttı. Erika yemek sırasında Folkman'ın son iki günde neler yaptığını sordu. Folkman fazla ayrıntıya girmedi. Kesser'le olanlara hiç değinmedi. Sadece onun ve Winter'ın hakkında biraz daha fazla bilgi edindiğini ama bilgilerin gizli olduğunu söylemekle yetindi. Erika daha fazla sormadı. Öğrendiği bilgilerin hangileri olduğunu öğrenmek istemedi. Oysa Folkman kızın gözlerindeki merakı görüyordu. Yemekten sonra Petit France'dan yürüyerek döndüler. Güzel küçük evleri, parke taşlı dar sokakları ve gürül gürül akan nehriyle eski kent ıssızdı. Köprülerden birinin üzerinden geçerlerken Folkman durdu. Aşağıda köpürerek akan sulara baktı. Kızın ona baktığını hissediyordu. Döndüğünde mavi gözlerin yüzüne dikili olduğunu gördü. Daha ağzını açamadan kızın yaklaştığını, dudaklarını yanaklarına değdirdiğini gördü. Kokusu burnunu dolduruyordu. Erika'nın koluna girdi, ıssız taş sokaklarda yürümeye başladılar. Folkman iki kez arkasına baktı. Peşlerinde kimseyi göremedi.
37. ayrımın sonu. Sayfa 451.